Ayrım 12.
En göze çarpan yanı kadınlara düşkünlüğüydü. Onlar için giyinirdi. Bununla birlikte kadınlara ince, hatta çekingen davranırdı. Hele böyle bir kadının bir yiyeceği, yiyeceklerden de tabak dolusu koyun etine benzetildiği, kadınların kendilerinin kötüye kullanılmaya teşne oldukları bir kentti. Ama onları ülküselleştirir, kafasında onlarla ilgili masallar kurar, kadın tayfasından biriyle eksiksiz bir aşk, kusursuz bir anlaşma düşlerdi. Oysa hepsi boşunaydı. Bombala ya da bana ağlaya sızlaya şunları anlatırdı. Hiç anlayamıyorum. Sevgim bir uğraşmaya fırsat bulamadan derin, yok edici bir dostluğa dönüşüyor. Bu tür bağlılıkları sizin gibi kadın avcıları anlayamaz. Ama bu oldu mu tutku pencereden pır diye uçup gidiyor. Dostluk içimizi kemiriyor. Bizi kötürümleştiriyor. Başka tür bir sevgi başlıyor. Nedir o? Bilmiyorum. Bir sevecenlik, bir tendresse, eriyen bir şey, fondante. Gözleri yaşarırdı. Ben gerçekten bir kadının erkeği olacak adamım. Kadınlar beni seviyor. Ama yakışıklı başını sallar, sigarasının dumanını yukarı tavana doğru üfleyerek, gülümseyerek ama kendine acıma duymadan şöyle eklerdi. Bütün kadınların sevgilisiyim ama tek bir kadının sevgilisi olamadım diyebilecek başka bir erkek yoktur. Beni gerçekten seven bir kadın. Aşk konusunda. Cinsel anlamda söylemiyorum kuşkusuz. Bir bakire kadar safım. Zavallı Amaril. Hepsi doğru. Tıpta uzmanlık dalını, kadın hastalıkları hekimliğini seçmesinde kadınlara düşkünlüğü rol oynamıştı. Güneş nasıl çiçekleri kendine çekerse o da kadınları çekerdi. Onlara nasıl giyineceklerini, nasıl yürüyeceklerini öğretir, sürünecekleri kokuları seçer, rujlarının rengine karar verir. Dahası İskenderiye'de onun kolunda görünmekten gurur duymayacak tek bir kadın bulamazsınız. Asla istemez ama. İstese, her kadın kocasını ya da sevgilisini onunla aldatmaktan mutlu olur. Ama bir yerinden ip kopmuş, aradan bir halka eksilmiştir sanki. Duyduğu arzuları, yani bu köşkün kentinde gövdenin soluk kesici yaz arzularını tezgahtar kızlar, kendinden düşük düzeydekiler arasında söndürür. Clea, Amaril'i herkesinkine benzemeyen bir yazgının beklediği duygusuna kapılıyor insan. Sevgili Amaril, derdi. Evet, evet ama ne? Kadınlara böylesine yürekten bağlı, böylesine sevecen, böylesine sabırlı bir adamı, bir romantiği bekleyen yazgı neydi? Elinde şık eldivenleri, başında şapkasıyla, onu Baltazar'ın arabasında, Baltazar'la birlikte bir ameliyat için hastaneye giderken gördüğümde, kendi kendime sorduğum sorular bunlar. Bana Melisa'nın durumunu anlattıktan sonra, yalnızca şunları ekledi. Biraz olsun sevilse, ona çok yararı olurdu. Beni utanca boğan bir cümle. Kendisinin hiç istememesine karşın onu Filistin'de bir hastaneye göndermek için Justin'den o gece borç almıştım. Birkaç dakika parkta durup Melisa'nın durumunu konuştuktan sonra birlikte eve yürüdük. Ay ışığında palmiyeler parılıyor. İlk yaz rüzgarında deniz yanıp sönüyordu. Ciddi bir hastalık. Olayların düzenine öylesine aykırıydı ki. Merdivenlerden yukarı çıkarken Amaril kollarımı tutup hafifçe sıktı. Yaşam güç, dedi. Yatak odasına girdiğimizde Melisa'yı küçük solgun yüzü tavana çevrili, kendisinden geçmiş yatarken bulduk. Esrar ağızlı yanındaki masanın üstündeydi. Amaril şapkasını çıkararak şöyle ekledi. Hep böyle. Sakın seni suçladığımı düşünme. Hayır, seni kıskanıyorum. Justin. Ama biz doktorlar ancak bilimin yapacağı bir şey kalmadığı zaman hep böyle ölüm döşeğindeyken hasta bir kadına en son umutsuz reçeteyi yazar, keşke biraz sevilseydi deriz. İçini çekerek güzel başını salladı. İnsanın kendisini haklı göstermesinin pek çok yolu vardır. Ama kağıt üzerinde ne kadar mantık safsatası yaparsam yapayım, o notlardaki bölümleri okuduktan sonra o günlerin anılarının yeniden başıma üşüşmesine, daha önce hiç ayırdına varmamış olabileceğim bir suçluluk duygusuyla beni kıvrandırmasına engel olamam. Melisa'nın kısa bir aşk serüveni yaşadığı Nesim'den olan çocuğunun yanında yürüyorum şu anda. Buna aşk denir miydi? Yoksa Nesim, karısıyla ilgili bir şeyler öğrenmek için onu kullanmaya mı çalışıyordu? Belki bir gün bunu öğrenirim. Ne diyordum? Bu ıssız kumsalda çocuğun yanında bir suçlu gibi yürüyorum. Ak kentin yaşamından arta kalan bu kırıntıları zihnimde durmadan evirip çeviriyorum. Pişmanlık duygum öylesine derin ki çocukla konuşurken bile sesimin tonunda yansıyor. İnsan böyle bir planın anahtarını nerede aramalı? Ama kuşkusuz suçluluk duyan yalnızca ben değilim. Percy Warden da duyuyor olmalıydı. Yoksa Melissa ile birlikte harcaman özel koşuluyla vasiyetnamesinde bana bıraktığı parayı başka nasıl açıklayabilirim? Hiç değilse bu soru çözüldü. Hepimizin Melissa'ya verdiğimiz acıdan dolayı Klihan'ın da suçluluk duyduğunu biliyorum. Ama o bunu deyim yerindeyse Justin adına duyuyordu. Kendi sevgilisinin yok yere ikimize zarar vermesi onu çok üzdüğü için suçu kendisi üstleniyordu diyebilirim. Artık Melissa'nın dostu, savunucusu, akıl hocası olmuştu. Ölünceye kadar da en yakın sır ortağı olarak kaldı. Kendini düşünmeyen, saf Clea, başka bir budala. Aşkta dürüstlük insana yarar sağlamaz. Melissa için şöyle demişti. İnsanın kendi iyiliğini istemeyen güçlere böylesine bağımlı olması korkunç bir şey. Gerçeğin üstüne düşmüş bir leke gibi hep birinin düşüncesinde yaşaması. Öyle sanıyorum ki o da Justin'i düşünüyordu. Büyük evde uzun mumların, unutulmuş ustaların yağlı boya tabloları arasındaki o kadını. Melissa benim için ona şöyle demiş. Onun gidişiyle her şey yok oldu. Ölmek üzereyken söylemiş bunu. Ama başka birinin yaşamında böylesine büyük yer tutmaya hiç kimsenin hakkı yoktur. Hiç kimsenin. Bir kış denizinin karşısında kendi kendimle yaptığım bu uzun tutkulu söyleşilerde hangi ham maddeyi işlediğimi şimdi görüyorsunuz. Clea bir kez daha seni güçsüzlüğün için sevmişti. Sende sevimli bulduğu buydu. Güçlü biri olsaydın bu denli çekingen bir sevgiyi ürkütebilirdin dedi. Baltazar'a duyduğum öfke ve kinin etkisiyle sonunda el yazmasının yapraklarını bir yumrukla kapatmadan önce beynimi kızgın demir gibi dağlayan Clea'nın son bir sözü daha. Melissa bana, Clea dedi. Sen benim dostumsun. Ben öldükten sonra onu sevmeni istiyorum. Bu işi onunla yap olur mu ve beni düşün. Şu hayvansal aşk konusuna kulak asma. Bir dost başka bir dostun adına sevişemez mi? Onunla sevişmeni istiyorum. Tıpkı eski kilise resimlerindeki gibi. Panagia'nın inip onu uyurken kutsamasını istermişçesine. Nasıl da Melissa'ca bir söz, nasıl da Yunan. Pazar günleri yürüyerek Sukobi'yi yoklamaya gittiğimizi anımsıyorum. Melissa'nın üstünde basma bir entari, başında hasır bir şapka olurdu. Bütün bir günü onu o tozlu gazinodan uzakta geçireceğini düşündükçe gülümser, keyiflenirdi. Liman setinin gerisinde oynaşan pırıltılı dalgalara baka baka Grand Corniche'te yürürdük. Başlarına kırmızı saksılar giymiş kara derili arabacıların sürdürdüğü atlı arabaların. Aşk taksilerinin yanından geçerken adamlar bize "Aşk taksi bayım, bayan, saati 10 kuruş, çok sakin bir köşe biliyorum" diye seslenirlerdi. Melissa kıkır kıkır güler, sabah ışığında inci gibi parlayan minareleri, liman rüzgarına kapılan parlak renkli çocuk uçurtmalarını izleyerek yürürken başını öteki yana çevirirdi. Scobie genellikle pazar günlerini yatakta geçirir, kışın hemen hemen her zaman soğuk almış numarası yapardı. Abdül'e tarçın masajı dediği şey. Bunun ne olduğunu hiç öğrenemedim. Onu yaptırdıktan sonra kaba çarşafların arasına uzanırdı. Tören bu kadarla bitmez, bir tuğla ısıttırır, ayaklarına koydurturdu. Başına da küçük, örgü bir takke giyerdi. Çok az okuyan biri olduğu için bildiği bütün edebiyatı, bir eski zaman kabilesi gibi belleğinde taşır, yalnız başınayken saatlerce ezbere şiir söylerdi. Oldukça geniş bir balat dağarcığı vardı. Eliyle tempo tutturarak gümbür gümbür okurdu. Bir zamanlar Tara Şatosu'ndaki arp sesi baladı, güzel gözlerinden nasıl gerçek yaşlar getirirse, Arap'ın atıyla vedalaşması baladı da getirirdi. Öte yandan daha az tanınmış olanlar arasında bir tanesi vardı. Tam bir fırtına sertliğiyle okunduğu zaman Scobie'yi yatağından fırlatır, odanın ortasına kadar yürütürdü. O şiiri daha yakından incelemek için bir keresinde bana yazmasını istedim. Yazıp verdi. O'Neill kuşatmasında kapana kısmış. 300 saksondan çok canlar gidebilirdi. Toledo'sunu ileri sürüp Bagnal ant içmeseydi. Asker kılıcı üstüne kurtarmaya Portmore'u. Yaban evlerde çok savaşmış kıdemli birlikleri. Bronz gibiydi yüzleri, mağrur adımları. Hiç durmadan ilerlediler. Ah, ne tüyler ürperticiydi. Belan Atta, Budi üzerine dolaşan o fırtına bulutları. Ovuna bu ülkesi. Atıldı İrlandalılar ileri. Bir yaylım ateş düşmandan doğrandı bütün topçuları. Çıplak göğüslerin önünden uçtu çelik zırhlar. Ne miğfer para etti ne çelik yelekler. Düştü kimisi can çekişerek, kimisi cansız yere. Giyecek verildi İrlandalılara. Para, nişan, bol yiyecek. Silah, ot, saman, ganimetler. Beyaz has ekmekleri çiğnediler. Esmer sırt etini dişlediler. Faliyla, o gün nasıl da ziyafete kondu yerliler. Ne yazık, bu şiirle ilgili bana hiçbir bilgi vermiyordu. Yalnızca önemli günlerde ortaya çıkarılan değerli bir gümüş eşya gibi yarım yüzyıldır orada, belleğinde duruyordu. Benim değerli bulduğum daha böyle birkaç gömü arasından şöyle biten, her zaman büyük bir heyecanla ezbere okuduğu bir şey vardı. Dünyanın bütün topu tüfeği toplansın gelsin, biçeriz hepsini. Siz Joshua Scobie'ye bırakın bu biçme işini. Melissa onu çok sever, sözlerini, yapmacıklı davranışlarını ilginç tuhaflıklar olarak görürdü. O da Melissa'yı severdi. Bence bunun tek nedeni Melissa'nın kendisini binbaşı Scobie diyerek bütün rütbesi ve adıyla çağırmasıydı. Böylece onun karşısında kendini yüksek görevli sıfatıyla önemli bir kişi olarak duyumsamak çok hoşuna gidiyordu. Ama bir gün onu neredeyse ağlamak üzere bulduğumuzu anımsıyorum. Ben önce o keskin şiirlerden birini, "Biz yedi kişiyiz," en beğendikleri arasındaydı, ezbere okuyarak kendi kendini duygulandırmış olduğunu düşündüm. Ama hayır, çok gülünç bir biçimde göz kırparak, "Abdül'le kavga ettim. İlk kez oluyor bu. Hem de neden biliyor musun Mirim? Sünnetçilik yapmak istediği için," dedi. Bunda anlaşılmayacak bir şey yoktu. Yalnızca saç sakal tıraşı yapan bir berber olarak kalmaktansa, Abdül gibi birinin berber cerrah olmaya kalkışması çok doğaldı. Doktora yapmak gibi bir şey. Ama öte yandan Scobie'nin sünnetten nasıl nefret ettiğini de biliyordum kuşkusuz. Öfkeyle sözünü sürdürdü. Gitmiş koca bir kavanoz pis sülük almış. Sülük. Damar açmaya başladı, damar. Ona dedim, bak oğlum, dedim. Eğer bütün zamanını gencecik oğlanların pipisine, tanesi bir kuruşa tire çekesin diye sana iş kuracağımı düşünüyorsan, aldanıyorsun, dedim. Soluk almak için durdu. Bu gelişmeden çok etkilendiği belliydi. Ama Skipper, diye karşı çıktım. Onun berber cerrah olmak istemesi çok doğal. Üstelik sünnet artık her yerde yapılıyor. Hatta İngiltere'de bile. Sünnet işi Mısırlılar için öylesine alışılmış bir şeydi ki, onun bu düşünceye bu kadar bozulmuş görünmesini anlayamadım. Somurttu, başını öne eğdi. Takma dişlerini gıcırdattı. Hayır, diye diretiyordu. İzin vermeyeceğim. Sonra birden başını kaldırıp şöyle ekledi. Biliyor musun, Mahmut enayet Allah'ın yanında çalışacak. O kocamış kasabın. Onun kaygısını anlayamadım. Bütün bayram şenliklerinde, mulidilerde mutlaka bir sünnet kulübesi bulunurdu. Dişçi koltuğunda yatırılmış genç oğlanları, ellerinde çakılarıyla sünnet eden berber cerrahları gösteren, ulusal renkli bayraklarla donanmış büyük afişler, yan gösterilerin tuhaf da olsa doğal bir parçasıydı. Bu loncanın en kıdemlisi Mahmut'tu. Her zaman iki derhem bir çekirdek gibi giyinen, başındaki kırmızı fesi de olmasa bir Fransız kasaba doktorunu andıran biri, oval bir adamdı. Gümbür gümbür öten sesiyle, eski Arapça bir konuşma yapar, sünnet harcamalarını karşılamayacak kadar yoksul müminleri parasız sünnet olmaya çağırırdı. Bunun üzerine istekli ana babaların iteklemesiyle birkaç aday öne çıkar çıkmaz yüzleri boyalı acayip kılıklı iki palyaço çocukları eğlendirmek, oyalamak amacıyla ortaya fırlar, böylece onları kandırır, Scobie'nin deyimiyle tirilecekleri ölümcül koltuğa sürüklerdi. Onlar daha ne olduğunu anlayamadan çığlıklarını kalabalığın gürültüsü boğardı. Abdül'ün deyim yerinde ise bu tire çekme ustasından öğrenebileceği her şeyi öğrenmek istemesinin ne zararı vardı anlayamıyordum. Ama Scobie şunları söylediği zaman iş anlaşıldı. Benim derdim oğlanlar değil, oğlanlara ne yaparlarsa yapsınlar. Benim derdim kızlar Mirim. O zavallı yaratıkların bir taraflarının kesilmesi düşüncesi beni çileden çıkarıyor. Ben İngilizim. Duygularımı anlarsın. Böyle bir şeye razı olamam. Kendi sesinin şiddetinden yorgun düşerek arkasındaki yastığa dayandıktan sonra sözünü şöyle sürdürdü. Sonra Abdül'e açık açık söyledim de. Bak dedim. Bir kıza dokunduğunu duyayım. Seni yakalatıp içeri tıktırırım. Görürsün sen, dedim. Ama içim parçalanarak söyledim bunları. Birader, çünkü hepsi öylesine iyi dostum ki. Zavallı Marsık bir türlü anlayamıyor. Delirdiğimi falan sanıyor. İki kez derin derin içini çekti. Budki dışında şimdiye kadar onlardan daha iyi dostum olmadı. Hiç abartmıyorum yerim. Gerçekten de öyle. Şimdi çok şaşırıyorlar. Bir İngiliz'in duygularını anlayamıyorlar. Resmi sıfatımdan yararlanmak da hiç hoşuma gitmiyor. Bütün bunların ne anlama geldiğini merak ediyordum. Şöyle ekledi. Daha geçen hafta Abdellatif'i içeri tıktık. Hapse. 6 ay kodese yatacak. Mikroplu ustura kullandığı için. Frengi saçıyormuş Mir'im. Dostum olmasına karşın bunu yapmak zorunda kaldım. Ne yaparsın? Görev. Onu kaç kez uyardım. Şu usturanı ilaçlı suyla temizle diye. Ama dinleyen kim? Burada dezenfekte bilgisi yok gibi bir şey. Biliyor musun? Tıraş için kullandıkları kan durdurucuyu sünnette de kullanıyorlar. Eskiden kara barut tozuyla limon suyu karışımı kullanılırmış. Ona göre bu daha çağdaş sayılıyor. Üf! Dezenfekte etmenin ne demek olduğundan hiç haberleri yok. Nasıl oluyor da bu şeylerden ölmüyorlar şaşıyorum. Hiç anlamıyorum. Ama biz Abdellatif'i içeri tıkınca hepsinin ödü koptu. Abdül dersen bana gücenik. Ben onu uyardıkça yüzüme bakışı hala gözümün önünde. Sözlerimi tartarmış gibi. Ama yanında bir dostu varsa yaşlı adam hemen neşelenir, bütün kuruntularını unuturdu. Çoğa kalmadan Toby Mannering'in yaşam öyküsünü anlatmaya başladı gene. Beni kutsal kitaba ısındıran o oldu Mir'im. Dün kitabı şöyle bir karıştırıyordum. Sünnetle ilgili pek çok şey buldum. Biliyor musun, tıpkı bizim pul biriktirdiğimiz gibi eski Amalkitlerde sünnet derisi biriktirirlermiş. Çok acayip değil mi? Kurbağa bıraklaması gibi ani bir kahkaha çıkardı. Sünnet derisi ya. Bu işin tacirleri vardı belki de. Cins cins ayırıp paketliyorlardı. Basbayağı bir ticaret ha. Belki delilikleri daha çok para ediyordu. Tam o sırada Melisa içeri girince yüzü ciddileşti. Kendi yaptığı şakadan hala omuzları sarsılıyordu. Aa evet, dedi. Bu gece Budgi'ye mektup yazıp bütün haberleri vereyim. Budgi en eski dostuydu. Horsam'da oturuyor. Topraklı tuvalet üretiyor. Onlardan bir paket biriktirmiş. Bizim Budgi biriktirmiş. FRZS'ymiş kendisi. Bu ne demek bilmiyorum. Ama mektup kağıdının başlığında böyle yazıyor. Charles Donahue Budgun. FRZS. Ona her hafta yazıyorum. Hiç sektirmedim. Şimdiye kadar hep yazdım. Bundan sonra da yazacağım. Sadakat. Ben işte böyleyimdir. Hiçbir dostumdan vazgeçmem. Ölümünden sonra odasında bulunan yarım kalmış mektup galiba Budgi'yeydi. Aziz dostum, geçen mektubumdan bu yana sanki herkes bana karşı cephe almış gibi görünüyor. Ben. Scooby ile Melissa. O pazar günlerinin altın renkli ışığı içinde yaşamayı sürdürüyorlar. Yaşamlarımızı gözyaşlarıyla ya da kahkahalarla zenginleştiren kişilere belliğimizin kazandırdığı canlı renkleri hala pırıl pırıl duruyor. Ama onlar bize neler kazandırdıklarından habersizler. Asıl korkuncu nedir bilir misiniz? Jussi'nin benim içimde tutuşturduğu zorlayıcı tutku gerçek olsaydı da ancak bu kadar değerli olabilirdi. Melisa'nın bana ne verdiği sorusunu henüz çözmüş değilim. İskenderiye kıyı şeridinin bu solgun, kimsesiz çocuğu gerçekten de bana ne vermişti? Justin'le ilişkisi Clea'yı zenginleştirmiş miydi, yoksullaştırmış mıydı? Zenginleştirmişti diyebilirim, hem de ölçülemeyecek kadar. Öyleyse sizi besleyen şeyler yalnızca yapıntı, yalnızca yalan mıydı? O dik, dil bilgisi uzmanı yazısıyla Baltazar'ın bir yere şöyle bir not aldığını anımsıyorum. Kendi yeğlediğimiz yapıntılarla yaşıyoruz. Sonra bir de şu, herkesle ilgili her şey doğrudur. Acaba Persever'den bu sözleri kendisinin kadınlarla, erkeklerle olan deneyimlerinden mi, yoksa bizimle, bizim davranışlarımızla, davranışlarımızın sonuçlarıyla ilgili gözlemlerinden mi çıkarmıştı? Bilmiyorum. Bir romanda sanatçının yaşamdaki rolünden söz ettiği bölüm geliyor usuma. Şunun gibi bir şey. İnsanın kendi doğasındaki bütün uyuşmazlıkların, belaların ayırdığında olan sanatçı, dostlarını uyaracak, onlara tehlikeyi gösterecek, iş işten geçmeden haber verecek hiçbir şey yapamaz. Yapmasının hiçbir yararı da olmaz. Çünkü onlar kendi mutsuzluklarını kendileri bile bile hazırlarlar. Sanatçı onlardan yalnızca şunu yapmalarını isteyebilir. İyi düşünün ve ağlayın. O köhne otel odasında onu ansızın canına kıymaya götüren şey, hepimizin bol bol suçladığımız dış dünyada değil, kendi içimizde, insanlık durumunda yatan kaçınılmaz trajedinin bilinci miydi? Ben öyle olduğunu düşünmek istiyorum. Ama belki de öteki insanları harcamak pahasına sanatçıyı gereğinden çok vurgulamış olmak yanlışlığına düşüyorum. Baltazar şöyle yazıyor. Onun intiharı benim için açıklanması olanaksız, çok tuhaf bir şey. Türlü baskılar, gerginlikler içinde yaşıyor olabilirdi. Ama gene de bu işi benim aklım almıyor. Ancak galiba birbirimizin kişiliklerinin sığ sularında dolaşıyoruz. Aşağıda, derinlerde nelerin yattığını göremiyoruz. Ne olursa olsun, bu onun kişiliğine şaşılacak kadar aykırıydı diyeceğim. Sanatçıların en büyük derdi olduğunu sandığım sanat konusunda gerçekten de çok rahattı. Sanatı son derece önemsiz, tam ona göre bir söz, görmeye başlamış biriydi. Bunu kesinlikle biliyorum. Çünkü bir keresinde bir zarfın arkasına yazmanın amacı nedir sorusunun yanıtını yazmıştı. İnsan sanatın ötesine geçebilecek bir kişilik geliştirmek için yazar. İnsan ruhunun bileşimi konusunda tuhaf düşünceleri vardı. Örneğin, bence insan ruhu bir gökkuşağı kadar maddeden yoksundur. Ancak dikkatler onun üstünde toplandığı zaman tanınabilir durumlarda, özel niteliklerde billurlaşır. Kuşkusuz en doğru dikkat biçimi sevgidir. Böylece maddeyi bir enerji biçimi olarak gören fizik bilgini için madde ne kadar aldanmaysa bir gizemci için insanlar da o kadar aldanmadır der.